Ayrım 10. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak, sayfa 101. Bölüm 4. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların değerlendirilmesi. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların değerlendirilmesi eğitimciler için ciddi sorun teşkil etmektedir. Özellikle ek bir yetersizlikten etkilenmiş çocukların değerlendirilmesi konusunda eğitim almış uzmanlar bu konuda güçlük yaşamaktadırlar. Açça çocuklar için de diğer yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için olduğu gibi bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmalıdır. Çocuğun şu an ne yapabildiği ve gereksinimlerinin neler olduğunu belirlenmesi gerekir. Bunun için eğitsel değerlendirme yapacak eğitimcilerin hangi becerileri ne zaman ve nerede kimlerle değerlendireceklerine karar vermeleri önemlidir. Değerlendirme sürecine kimler katılacak? Öğrenciyi iyi tanıyan, doğal ortamında onunla vakit geçiren ve çocuk hakkında bilgi verebilecek herkes değerlendirme sürecine katılmalıdır. Bu kişiler anne, baba, kardeşler olabileceği gibi büyük anne ve büyük babalar, kuzenler bile olabilir. Bazen yakın bir aile dostu ya da komşu size çocuğun yapabildikleri hakkında değerli bilgiler verebilir. Çocuğun daha önce gittiği eğitim kurumlarındaki eğitimciler ve diğer uzmanlar da çocuk hakkında bilgiler verebilir. Aile ya da aile üyeleri takımın merkezinde yer almalıdırlar. Çocuk hakkında değerli bilgiler sağlamalarının yanı sıra çocukların geleceğine karar vermede en büyük hisseye sahiptirler. Ailelere değerlendirmenin amacı değerlendirme öncesinde belirtilmelidir. Değerlendirme, yerleştirmeye karar vermek için mi, eğitim programı hazırlamak için mi, yoksa var olan programdaki ilerlemeleri değerlendirmek için mi yapılıyor? Değerlendirme sonuçları aileye bildirilmeli, gerekli açıklamalarla anlatılmalı ve sonuçların bir kopyası verilmelidir. Değerlendirme sonuçlarının çocuğun yararına nasıl kullanılacağı da açıklanmalıdır. Değerlendirme süreci bir takım işi olmalıdır. Takım, öğrencinin yetersizliği ve gereksinimleri düşünerek oluşturulmalıdır. Değerlendirme süreci ne zaman ve nerede yapılandırılmalıdır? Standartlaştırılmış testlerle değerlendirme formal ortamlarda yapılır. Oysa performansa dayalı değerlendirmeler doğal ortamlarda yapılandırılırlar. Burada önemli olan çocuğun bir becerideki performansını anlamak olduğu için doğal ortamda çocuğun var olan performansını sergilemesine izin verilir. Genellikle değerlendirme ortamlarına getirilen çocuklar çekindikleri, korktukları ya da tanıdık ortamlar ya da kişiler olmadığı için günlük hayatta sergiledikleri performanslarını sergilemezler. Bu da yanlış değerlendirme sonuçlarına yol açar. Bunun yanı sıra değerlendirme zamanı da çok önemlidir. Açça çocuklar etkilendikleri yetersizlik nedeniyle ya da var olan rahatsızlıkları ve kullandıkları ilaçların etkisiyle her zaman istediğiniz performansı sergilemeye hazır değildirler. Eğer bir açça çocuğu değerlendirmeye karar verdiniz ve bir değerlendirme için bir randevu gün ve saat belirlediniz, aile ve çocuğu kurumunuza davet ettiniz. Kuruma randevu saatine geldiklerinde çocuğun ağlamaya başladığını ve değerlendirme için ayırdığınız süre boyunca ağladığını görebilirsiniz. Bu da değerlendirme için hem yerin hem de zamanın uygun olmadığını gösterir. Çocuğun gün boyunca doğal ortamında ve günlük rutininde gözlemlemek ve değerlendirme araçlarını bu gözlemlere göre doldurmak doğru değerlendirme sonuçları için önemlidir. Bu durumda da dikkat edilmelidir ki her beceri her gün tekrarlanmamaktadır. Yani bazı becerileri gözlemeniz mümkün olmayabilir. Gözlemleri farklı gün ve saatlerde tekrarlanması uygun olacaktır. Hangi beceriler değerlendirilmelidir? Değerlendirme yapacak eğitimciler için diğer bir soru da hangi becerilerin değerlendirileceğidir? Değerlendirilecek becerilere çevresel referanslı bir stratejiyle karar verilmelidir. Öğrencinin gün içerisinde bulunduğu çevrelerde günlük rutini ve aktiviteler için gerçekleştirdiği ve gereksinim duyduğu çocuğun performansını belirlemeye hizmet edecek becerilerde değerlendirme yapılmalıdır. Açça çocukların değerlendirilmesi gereken önemli bir nokta da çocuğun bir aktivitede kavramsal çatıyı anlayıp anlamadığını belirlemektir. Örneğin görme yetersizliğinden ve ağır düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir çocuk annesiyle bakkala alışverişe gittiğinde raflardan bir ürün almakta, annesinin eline dokundurduğu poşete koymakta ve kasada annesinin verdiği parayla ödeme yapmaktadır. Ancak bu rutinde çocuk gerçekte istediği ve ne olduğunu bildiği ürünü mü aldı ya da poşete koyması gerektiğinin farkında mı ve parayla aldığı ürünün karşılığında ödeme yaptığının farkında mı soruları önemlidir. Değerlendirme bu sorulara doğru cevap verecek şekilde yapılmalıdır. Amaçları değerlendirme. Çocuk büyüdükçe ve geliştikçe eğitsel önceliklerin yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Her ne kadar öğrencinin BEP'i tüm ekip üyeleri tarafından yıllık gözden geçiriliyor olsa da öğrencinin gelişimiyle ilişkili amaçlar daha sık aralıklarla gözden geçirilmelidir. Çocuğun yaşı ilerledikçe sık sık öncelikler de değişir. Mesela ergen bir çocuk hala giyinmek için yardıma ihtiyaç duyuyorsa bu durumda onun eğitsel programı akademik olmaktan çıkarılıp günlük yaşam becerileri şekline dönüştürülmelidir. Her bir öğrenci için anlamlı ve işlevsel amaçlar konulmalıdır. Ancak öğrencinin teşvik edilmesi için öğrenci başarısının tadını alması da sağlanmalıdır. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklar için öğretim stratejileri. Başlangıç, orta, son. Açlı çocuklarla çalışırken yapılan etkinlik hakkında bilgi vermek gerekir. Gün içerisinde hepimizin neler yapacağı, ne zaman biteceği ve sonra neyin geleceği hakkında kabaca bilgimiz vardır. Aynı şekilde açlı çocukların da hangi etkinliğin başladığı, hangi etkinliğin sürmekte olduğu ve etkinliğin bitip bitmediği hakkında bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır. Bunun için iki ya da üçlü boyutlu nesne ya da nesne resimlerinden yararlanarak çocuğa etkinliğin başlangıcı, ortası ve sonu hakkında bilgi verebiliriz. Örneğin çocuk yürüyüş bandına gidecekse, önceden hazırlanmış ve kendisini de sabah okula geldiğinde kontrol ettiği, gün içerisinde yapacağı etkinlikleri gösteren takvim kutularından ilgili resim, nesne, nesne parçası, fotoğraf ve benzeri kendisine gösterilir. Resim öğrenciye verilerek yürüyüş bandına gidilir. Ya da öğrenci bağımsız olarak gider. Yürüyüş bandındayken görebileceği bir yere, nesne ise dokunabileceği bir yere resim konur. Böylece öğrenci hangi etkinliğin başlayacağını ve hangi etkinliğin sürmekte olduğunu görebilir. Etkinliğin bitiminde ilgili resmi ya da diğer sembolleri alır ve bitti kutusuna atar. Bitti bölümüne yapıştırır ve benzeri. Böylece çocuk etkinliğe başlamadan önce ve etkinlik sürerken ne olduğundan haberdar olduğu için bundan doğabilecek davranış problemlerinin çıkması önlenmiş olur. Ayrıca günlük rutin oluşturulması da böylece daha kolay olur. Sembolün, resim, nesne ve benzeri hangi etkinliğe refere ettiğini öğrenci ilk başlarda anlamayacaktır. Ancak aynı sembolü hep aynı etkinlik izlerse bir süre sonra sembolün refere ettiği etkinliği çocuk da fark edecektir. Görmeyen, işitmeyen, aynı zamanda bilişsel güçlükleri olan bir çocuğu düşünün. Gün içerisinde birileri ona dokunuyor, bir yerlere götürüp getiriyor, eline bir şeyler verip alıyor. Siz olsanız bilmediğiniz ve ne olduğunu anlamadığınız şekilde sizi bir yerlere götürseler, ne olduğunu bilmediğiniz şeylere dokunmanızı isteseler ya da bilmediğiniz kişiler size dokunsalar bundan hoşlanır mıydınız? Hayal edin, karanlık bir dolabın en dibine uzanıp oradaki kutuyu almak istiyorsunuz. Ancak içerisini göremediğiniz için dokunmak istemeyeceğiniz yapışkan ve ıslak bir şey, böcek ve benzeri şeylerin olmasından çekiniyorsunuz. Elinizi rahatça içeri uzatır mıydınız? Sanırım hayır. Yine hayal edin, bir kafeteryada otururken birisi gelip gözlerinizi kapatıyor ve hiç ses çıkarmıyor. Bunun tanıdığınız bir arkadaşınız olma ihtimalini düşünerek rahat mı davranırdınız yoksa tedirgin mi olurdunuz? Sanırım evet. Gördüğünüz gibi bilinmeyen şeyler ve çevrenizi kontrol edememek çok rahatsız edicidir. Bu nedenle açlı çocuklara yapılacak ya da yapılan etkinlik hakkında bilgi vermek onları çok rahatlatacaktır. Seçim yapma. Seçim yapmak bir insanın temel hakkıdır. Gün içerisinde sabah kalkıp evden işinize gidene kadar aslında birçok seçimler yaparsınız. Kahvaltıda ne yiyeceğiniz, ne giyeceğiniz, hangi otobüse bineceğini ve benzeri gibi birçok seçenek arasından tercihinize uygun seçimler yaparsınız. Seçim yapmak bu nedenle bağımsızlığın temelini oluşturur. Bu çocuklarla çalışırken en önemli amacımız bağımsızlığa ulaşmaları ve kendi yaşam sorumluluklarını üstlenebilmelerini sağlamaktır. Yaşam sorumluluğunu üstlenmeye bireyin kendi yaşamını kontrol edebilmesi ve kendini yönetebilmesi becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bağımsızlık ve yaşam sorumluluğunu alabilme için kazanılması gereken becerilerden biri de seçim yapma becerisidir. Açlı çocukların çoğunun seçimlerini belirtmeleri zor olabilmektedir. Ancak bu onlara seçenek sunmayacağız ve seçim yapma becerisini kazandırmayacağız anlamına gelmez. Seçim yapma becerisinin öğretiminde bilinmesi gerekenler seçim yapma düzeyi ve seçim yapma davranışıdır. Seçim yapma düzeyi tercih edilen ve edilmeyen seçenek sunumlarının düzeyini gösterir. Öncelikle belirtilmelidir ki tercih ve seçim sıklıkla birbirlerine karıştırılan kavramlardır. Tercih sunulan seçenekler arasından daha çok istenileni ifade ederken seçim sunulan seçenekler arasından birini seçmedir. İsmini söyleme, işaret etme ve benzeri. Seçim yapma düzeyinde seçenekler 1. Tercih edilen ve tercih edilmeyen 2. Tercih edilen ve nötr 3. Tercih edilen ve tercih edilen biçiminde olmaktadır. Tercih edilen ve edilmeyen seçeneklerle başlamasının nedeni, çocuk için seçeneklerin çok açık olması, seçim yapmasının kolay olması ve seçim ile ödülü arasındaki bağlantıyı kolayca kurabilecek olmasıdır. Seçim yapma davranışı da öğretmenlerin farkında olması gereken bir durumdur. Çünkü aç çocuklar seçimlerini beklendik davranışlarla göstermeyebilirler. Çocuğun tercih ettiği şeye bakarak seçimini göstermesi ya da seçeneklere dokunup keşifte bulunduktan sonra istediği şeye tekrar dokunması olabilir. Öğretmenler bilmelidir ki her şey seçime tabi değildir. Örneğin, matematik mi çalışmak istersin, resim mi yapmak istersin? Seçenekleri sorduğunuzda resim yapma seçeneğinin tercih edilebileceğini unutmayın. Eğer öğretmen matematik yapmayı planladıysa, birbirini etkilemeyen iki farklı amacı çalışmayı planlıyorsa, toplama mı yapalım, cetvelle ölçme mi yapalım şeklinde seçenek sunabilir. Eğer öğretmen toplama çalışmayı planlıyorsa, bugün toplama çalışacağız, işlemleri tahtaya mavi kalemle mi yazalım, yeşil kalemle mi diye seçenek sunabilir. Seçim yapma, aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirir ve motivasyonu artırır. Motivasyonu artan öğrenci etkinliğe daha fazla ve istekle katılır. Bu da yapılan etkinlik sırasında olabilecek problem davranışları azaltır. Organizasyon becerileri. Bireyler günlük hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürebilmek için organizasyon becerilerine sahip olmaları gerekir. Bağımsız yaşam için organizasyon becerileri önemlidir. Örneğin bir öğrencinin okul başarısı için organizasyon becerileri, gerekli olan okul materyallerini hazırlama, ödevlerini tamamlamak için zamanı iyi yönetme ve amaçları gerçekleştirebilmek için yapması gerekenleri planlamayı içerir. Her bireyin öğrenmesi gereken bu organizasyon becerileri, aç ya çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Yetersizlikten etkilenmemiş çocukların bir kısmı deneme yanılma yoluyla öğrenebilecekleri organizasyon becerileri aç ya çocuklar için öğretim yapılmasını gerektirir. Aç ya çocuğa gün içerisinde planladığınız aktivitelerle sorumluluk almayı, zamanını yönetmeyi, çalışmayı tamamlamak için gereken hazırlıkları yapmayı ve ortamı organize etmeyi kazandırabilirsiniz. Her sabah gün içerisinde yapılacak aktiviteleri gözden geçirerek günü planlamayı ve öncelikle karar vermeyi öğrenebilir. Öğrenmeye kısmi ve tam katılım. Öğretmenler, öğrencilerin her aktiviteye katılımının ne düzeyde olduğunun farkında olması gerekmektedir. Açya çocukların, özellikle görme yetersizliğinin de eşlik ettiği durumlarda, çoğu dünya hakkında edindiği bilgiler bölük pörçüktür. Çünkü işler sebepsiz yere bir görünür bir kaybolurlar. Bu durum açya çocukların etrafındaki dünya için eksik bir anlayış geliştirmesine neden olur. Bir becerinin başından sonuna kadar nasıl sürdüğünü anlayabilmesi beceriye tam katılımı ile mümkündür. Bu beceride birinden izole edilmiş halinde sunulan basamaklar yerine tüm sürece tam olarak katılmalıdır. Böylece becerinin basamaklarını tam olarak anlayabilir ve öğrenme daha kısa zamanda daha verimli olacaktır. Örneğin sabah çocuk okula geldiğinde paltosunu çıkarıp askıya asması, sırasını bulması, çantasını çıkararak uygun yere koyması gerektiğini düşünelim. Eğer öğretmen çocuğun ceketini çıkarıp çantasını alıp onları uygun yere koyar da çocuk bu işleme dahil olmazsa çocuk eşyalarına ne olduğu hakkında fikir sahibi olmayacaktır. Çocuk bu sürece ne derecede olursa olsun katıldığında bu rutin işlerde söz konusu becerilerin sırasını anlayacak, eşyaların nereye konması gerektiğini öğrenecektir. Görme yetersizliği olan açya bir çocuk, eğer kendisine bir şeyler verilir ve alınırsa onların nereye gittiği hakkında fikir edinmesine fırsat verilmezse nesne sürekliliği kavramını geliştirmekte güçlük çekecektir. Cisimlerin görülmese de, işitilmese de ya da onlara dokunulmasa da var olmaya devam edeceklerini anlamalıdır. Nesne sürekliliği kavramı en iyi şekilde doğrudan deneyimlerle gelişir. Eşyaların nereye konduklarını ve onları tekrar nasıl bulacağını çocuğun öğrenmesine fırsat verilmelidir. Bu da çocuğa beceriye tam katılım fırsatı verilmesiyle sağlanabilir. Günlük hayatta kullanabileceği beceriler öğretin. Açça çocukların yeni becerileri edinmeleri doğal olarak uzun süre alabilir. Bu nedenle seçilecek beceriler çok önemlidir. Zaten çok uzun zamanda kazandıracağınız bir beceri ise bunun o kadar zaman harcadığına değiyor olması gerekir. Bu da bize çocuk için işlevsel olan günlük hayatta kullanabileceği becerilerin öğretilmesi gerektiğini gösterir. Yeni bir beceriyi oluşturmadan önce öğrenci için ne değeri olur diye düşünmek gerekir. Bu beceriyi öğrenci niçin öğrenmeli sorusuna cevap aranmalıdır. Eğer bu beceri çocuğun bağımsızlığını artıracaksa, eğitsel bir önceliği varsa, başka becerilerin öğrenilmesine yol açacaksa, yani ön koşulsa bu beceri işlevsel bir beceridir. Aynı zamanda bu becerinin öğretimi çocuğun toplumsal kabulünü artıracaksa ve daha fazla pekiştireç almasını sağlayacaksa da öğretilmesi gerekli bir beceridir. Örneğin, tuvalet becerisi her çocuk için öğretilmesi öncelikli bir beceridir. Bazen eşleme ve ayırt etme becerileri o an için işlevsel gibi görünmeyebilir. Ancak bu beceriler ileriki zamanlarda kullanacağı becerilerin öğrenilmesi için önemli olabilir. Örneğin çatal kaşığı ayırt etme ve çorap eşleştirme gibi çocuğun geleceğindeki işlevsel amaçlar için ön koşuldur. Bununla beraber dikkatli olmak gerekir ki bu beceriler eşleme, ayırt etme sadece herkes onları öğretiyor diye öğretiyor olmamalı. Bu becerilerin çalıştığınız açça çocuk için gerçekten bir değeri olduğundan emin olmalısınız. Öğretilen becerinin yaşa uygun bir beceri olmasına da dikkat etmek gerekir. Hangi beceriyi öğreteceğinize karar verirken aşağıdaki soruları kendinize sorabilirsiniz. 1. Beceri işlevsel mi? İşlevsel değil ama çocuk için uygun mu? 2. Bu becerinin öğrenilmesi çocuğun diğer bireylerle etkileşimini artırmaya yardımcı olur mu? 3. Bu beceri çocuğun kronolojik yaşına uygun mu? 4. Bu becerinin öğrenilmesi çocuğun gireceği ortamların sayısını ve çeşidini artıracak mı? 5. Bu beceri daha sonra öğrenilecek becerilerin ön koşulu mudur? 6. Bu beceri çocuğun ilgilerine ve yeteneklerine uygun mu? 7. Bu beceri çocuğun ailesinin ihtiyaç ve isteklerine uygun mu? 8. Bu beceri çocuğun fiziksel olarak daha iyi bir performans göstermesini sağlayacak mı? 9. Bu beceri çocuğun sosyal kabulünü artıracak mı? 10. Bu beceri birçok ortamda kullanılması gerekli bir beceri mi? 11. Bu beceri gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde sıklıkla kullanılan bir beceri mi? 12. Bu beceri bağımsız hareket, iletişim ve motor becerilerin işlevsel olarak kullanımını içeriyor mu? Beceri analizi. Beceri öğretimi için beceriyi daha küçük alt basamaklarına bölme işlemidir. Beceri analizi yapmak beceri öğretimi için etkili bir yoldur. Bir beceriyi oluşturan ve bir beceriyi tamamlamak için gerekli her alt basamağın sıralanmasıdır. Beceri karmaşık bir beceri ise analizde güç olabilir. Beceri analizi hem daha küçük basamakları öğrenci ile çalışmaya hizmet edeceği gibi hem de öğretmenlerin öğrencinin becerinin hangi basamağını bağımsız yaptığı, hangisinde ustalaşmaya gereksinimi olduğunu gösterir. Aynı zamanda beceri öğretiminde basamakları kolaydan zora dizmek becerinin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Örneğin düğmesi ve fermuarı olan pantolon yerine lastikli pantolon ile pantolon giyme öğretimine başlamak çocuğun pantolon giymeyi öğrenmesini kolaylaştırır. Böylece çocuğun başarıyı tatmasını sağlayabiliriz. Başarı için ayrıca uyarlamalara da yer vermek işe yarar. Örneğin kaşığı tutmasını kolaylaştırmak için kaşığın sapına kalın bir lastik geçirilebilir. Başarı için öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu anlayarak değişik durumlar yaratabiliriz. 10. ayrımın sonu sayfa 109.